Ayrım 3. Eğitsel hayvanlarımız çocuk kitaplarında kala, ayılar, tavşanlar, köpekler, evlerin birer köşesinde tozlana ya da güvelere yem ola dursun, onları kucaklarında sıkı sıkı uyumuş olanlar şimdi arabaların önüne çıkan sevmişleri çiğnemekle yetinmeyi iş sayıyorlar. Parantez, arabalarımıza binip nereye yetişiyoruz? Yazgımızdaki hangi ölüme, ölümlerden hangisine? Bölüm 2. Yaban incirlerinden biri de kumsalda. Duvarlarda, surlarda ölüm. Yer yer bir yaban incir tohumu biçiminde yerleşmiştir. Asıl sur gövdesinin kulelerden birbirinin bugüne kalabilmiş tek duvarı ile bitiştiği yere yakın. Parantez, kule değil, surun bir çıkıntısı karşısında olduğumuzu biliyorum. Ama orayı bir kule diye düşünmek istiyorum nedense. Kökleri düğümlenip sığılan yılanlar gibi taşların arasından girip çıkıyor, yukarıdaki gövdeyle dallar yapraklar yemişlerle neredeyse ilişkisiz gibi görünüyor. Belli bir doğrultuda esince yel yaprakların, yemişlerin ballı, baydırıcı kokusunu bize dek getirebiliyor. O kıvranıp, bükülüp, sürünüp yeti veren kökler taştan, kumdan ne ediyorsa ediyor o incir kokusunu çekip çıkarıyor. Kulenin ayakta kalmış tek duvarı diye düşünmek istediğim, gerçekte surun bir çıkıntısı olan denize doğru dikine atılmış 4 adım enindeki büyük yüzeyin üzerinde 2 karış boyunda bir güzelim kertenkele dikkatle başını aşağı yukarı sallayarak merakla, parantez, kaygıyla, korkuyla, umursamazlıkla, bakan göze göre değişir herhalde. Sıcağı süzüyor. Belki bir korku, bir kıpırtı, bir titreşim seçip ne yapacağına karar verecek. Belki güneşe bir şeyler anlatıyor. Yanıkıyor ya da sevincini söylüyor. Hayvanlar karşısında, daha doğrusu hayvanlara bakarken insan karşısındaymışız gibi düşünmekten ne zaman kurtulabileceğiz ki? Kertenkeleye biraz sonra bakacağım. Şimdi yanımda Refik var. Ona bakıyor, ona seviniyorum. Birkaç yıldır başkente çeke çekiştire uzattığım, yazların sonunu burada, parantez, adını bile bildiğim 8-10 otun, çalının, ağacın yanı sıra, bugün bile bilemediğime bakılırsa, nedense merak etmediğim ama kokusunu çocukluğumdan bu yana, etimde, kanımda duya geldiğim onlarca otun, çalının arasında yaşıyorum. Denize, kuma, hayvanlara, taşlara bakıyorum. İnsanlarla konuşuyorum biraz biraz. Refik'e bakıyorum, onunla konuşuyorum. Bir evin ikinci katında denizde uzaklaşan, yiten, başında sevinçle, tire, bir an kaygıyla, sonra onu yeniden görebilmenin sevinciyle bakıyorum. Onca uzaklardan birbirimize el sallıyoruz. Çevrede her şeyin yıkıldığı zamanlarda bile insanlar arasında sevginin, dostluğun yaşamış olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yıkıntıdan arta kalanlar sevgiyi, dostluğu nasıl yeniden üretir, sürdürürdü? Ölürken bile yaşamı bir yanında sürdürmekte, şu ya da bu biçimde ama kesinlikle sürdürebilmekte olduğumuzu bilmemiz gerekir. Güdük adını veriverdiğimiz kedinin gerçek adının, yani kendisini besleyenlerce verilmiş adının Dudu olduğunu bir yıl sonra öğrensek de bir şey değişmez. Onu sorduğumuzda, kucakta getirilip kucağımıza bırakılırsa, bırakıldığında da hiç yadırgamadan mırıltılar içinde uykusunu sürdürürse, tire, güdük, dudu adı ne olursa olsun, kediyle aramızda güven bağı olabiliyor demektir. Dünyanın batması bir an olsun geciktirilmiş demektir. Refik var, yıkımların içinde bile sevinç açabilir demektir. Bir yılan biçtiğimizde içimiz çoğu zaman sızlamaz bile. Binlerce yılın tortusu kolay ürpermez. Alt başlık 4. Gençtik daha o zamanlar. Ankara'nın yazı başı gecesinde sıcak titreştiriyordu çevreyi. Turan Erol, dinle bak, dedi okuduğu kitaptan başını kaldırmadan. Sahi, nedir bu öten? Hep işitirim, bilemem, dedim. Sakangur, dedi Turan. Bizde kalıyordu. Birkaç gün sonra gidecekti. Sakanguru böylece bırakıverdi yanıma. Bir yaşam boyu kalsın diye. Oysa Sakanguru, tire, bir ölçüde, bilmez değildim. Turan sözünü eder etmez, ortaokul tabiat bilgisi kitabındaki resim, sözcük, sayfa düzeni gelmişti gözümün önüne. Ama öttüğünü nedense söylemiyordu galiba kitap. Kertenkele de öter miymiş yahu dedim. Sustum sonra. Öten neydiyse güzel ötüyordu, dinledik. 23 yıl boyunca sakan kuru işittim yaz geceleri. Kulak verdim, dinledim. Ama hiç görmedim. 23 yıl sonra başımı kaldırdığımda duvarda gördüğüm yaratığın ne olduğunu hemen bildim. Refik pantolonunu çıkarıyordu. Yavaş ol, bak Sakangur dedim. Baktı, gözleri büyüdü. Ama biz nasıl yatarız burada dedi az sonra. Sakangur kıpırdamıyordu. Yapıştığı yerden bakıyordu bize. Ne olacak dedim. Üstelemedim. Gel kovalım ama ürkütmeden dedim. Ardından yenilerek. Nereden girmişti ki? Nereden çıkacaktı? Kışkışladık. Pencereleri açtık. Biraz daha kışkışladık. Sakangur tavana çıktı. Pencerelerden uzaklaştı. Yeniden dönüş yaparak pencerelerden birine doğru gitti. Refik yatağın üstünde, ayakta hayvana yol gösteriyordu. Sakangur pat diye düştü yatağın arasına. Ansızın. Ölmüştür diye üzüldük. Belim kötüydü o gün. Refik yatağın arkasını, altını görmeye çalıştı, eğilip bükülerek. Dolaba doğru gidiyor dedi. Yatağa yüzü koyun uzanmış, başı yatakla duvarın arasında bir yerlerde. Elimizle tutmayı hiçbirimiz beceremezdik. Gömme dolabın duvarla bitişemediği yerden Sakangur içeriye süzülüverdi. İkimiz de gördük. Gece çıkar, üzerimizde gezinirse. Refik'in kaygısını gidermeye çalıştım. Yüzümde gezinmekte olduğunu bilmek belki benim de hoşuma gitmezdi. Ama hayvanın gezinmek için yüzümüzü yeğleyeceğini nereden çıkarıyordu ki? Çıkmaz dedim. Merak etme. Sabah pencereleri açık bırakırız. Kaçar gider. Biz akşam dönesiye. Görürsünüz dedi Refik. Pardesünüzün cebine elinizi atınca orada bulursunuz. Ben de o zaman gülerim. Sözünü inşallah diyerek bitirmediği kaldı. Oysa dolapta asılı duran pardesüyü ancak günler sonra belki Afyon'da mola verdiğimde giyerdim. Bulursam sana veririm diyecektim. Vazgeçtim. Bu hayvan hoşuna gitmemiştir Refik'in. Bak hele, ötünce çok seveceksin diye yüreklendirmek istedim onu. Öter miymiş ki kertenkele dedi inanmayan gözleriyle. Parantez. Varsın kumsalda gördüklerine hiç mi hiç benzemesin. Kertenkele değil miydi bu da? Eninde sonunda. Refik'in gözleri konuşkandır. Refik sırasında burnuyla bile konuşur ya. Burnunun dilinden herkes anlamasa gerek. İyi kötü uykuya vardık o gece. Arada bir Sakangur'un lafını ederek. Sabah Refik'i yavaşça dürteledim. Güç uyanır o. Gözünü açar, tanımazmış. Doğduğu günden bu yana beni hiç görmemiş gibi bakar. Kaşlarını çatar, öte yanına döner. Uykusunu sürdürür. Bak ötüyor dedim yumuşak sesimle. Kulak ver. Gerçekten kulak verir, dahası gülümser gibi oldu. Başını öte yana çevirmekle yetindi. Sakangur çekintiyle ama dolgun bir sesle öttü. Kesik kesik. Sonra ürkekliği geçti. Uzun uzun ötmeye başladı. Refik'e baktım, gözleri açıktı. Dinliyordu sanki. Giyinirken bir daha işittim Sakangur'un ötüşünü. Refik musluk başındaydı. Odaya dönmesiyle Sakangur sustu. Pencereleri açık bıraktık, çıktık. Dolapta korku içinde bekliyor muydu? Mutlu muydu? O akşam odaya döndüğümüzde dolabı, çekmecelerin arasını iyiden iyiye gözden geçirdik. Hayvanı ürkütmemek için yaptığımızı ağır ağır yumuşak devimlerle yapıyorduk. Hiçbir şey göremedik. Yattığımızda sesi bir daha işitildi. Dolabın az önce öylesine dikkatle gözden geçirdiğimiz yerinden geliyordu. Sahi, o mu ötüyor dedi Refik. Hayvancık hep dolabın içinden çekmecenin ardından mı ötecekti? Açlıktan, susuzluktan öleceği kaygısına kapıldık bu kez. Refik, Sakangur'la birlikte yaşamaya alıştı. Sesini işitmeyince merak içinde kalıyorduk. O çekintili ama dolgun ötüş başlayınca da yüreğimize su serpiliyordu. Ötüşte bir suçlama, bir yanıkma arıyor, bulamıyorduk. Suçluluk duyguları içindeydik, belli. Biz yokken ne yapıyordu bilemezdik ama Sakangur. Geldiğimizde ya da yataktan kalktığımızda bir dostluk gibi salıyor ötüşünü bize doğru. Dördüncü sabahtı. Ses gelmedi. Refik'le bir ara bakıştık. Ölmüş müdür? Dedi birimiz. Akşam üzeri ötemizi berimizi topladık. Derdiğimiz Kekikleri çamaşırlarımızın arasına yerleştirerek bavullarımızı kapamış, arta kalan elmalarımızı yemiş, birkaç iyi de kemirmiştik. Kapının önündeki büyük iğdeyi sallayarak, çekiştirerek, döverek yemişini topluyorlardı. Ağacın altına serpikleri geniş plastik örtüler üzerinde biriken iğdelere bizi de buyur etmişlerdi. O gün denizden Bozkır'a dönecektik. Odadan çıkmadan önce bir şey unuttuk mu der gibi bakındık. Bakıştık sonra. Ardından dolaba doğru baktık. Kapaklarını aralık bırakmıştık. Dolabın karanlığından açık, dolgun, yürekli bir ses geldi. Sevindirdi bizi. Yaşıyor dedi birimiz. Odadan giderek çıktık. Elimizde çantalarımız, önce Yasemin kokusunun içinden geçtik. Sonra kahvenin önünde son çayımızı içtik. Aslan yeleli Almancı gezmenlere arkadaşlarının dükkanını salık veriyordu. Dükkanın önünde duran kafesinde keklik keyifle takırdadı. Güdük bizi boşuna bekliyordur şimdi, dedi Refik. Hayvanlara yeniden saygı duyulamaz mı? Hayvanların, bitkilerin kendi dirim ortakları olduklarını anımsayamaz mı insanlar? İçten duygular, güzel düşüncelerle kurbanların sayısını azaltmak yetmez. Alt başlık 5. Her sabah Refik de kumun üzerinde taze izler buluyoruz. Birinin, tire, daha çok da bir çocuğun, elindeki değneği ardından rastgele sürüklemesiyle bırakacağı türden bir iz. Yılan ya da kertenkele izi. Kumulların çok gevşek yerlerinde bu çizginin iki yanında demet demet tırmıklar bulursunuz. Yengeç deliklerine giden izlerde de bu tırmık tırmıklık var ama demetler halinde değil. Neredeyse düzgün diyebileceğimiz bir karışıklık içinde konup azıcık sürünüp kalkan, inanılması güç bir hızda yana doğru kayıp giden ayaklar dizisinin, daha doğrusu ayak dizilerinin bıraktığı küçük küçük çizgiler. Elimizdeki değneği kocaman bir deliğe sokuyoruz. Delik 1,5 metrelik değneği yutuyor. Kimi zaman küçükçe bir deliğin ağzına yakın bir yerde bir kıskaç seçer gibi oluyoruz. Kıyının her dalgada örtülen bir yerinde, düzlüğün üzerinde yıldırayan bir renksiz leke. Belli belirsiz kum rengi bir parıltı. Ufacık bir yengeç açıklarda kalmış, gizlenecek yer arıyor. Pek arada bir ergin bir yengeç sarkıntılı atıyor kendini kumun içindeki bir deliğe doğru. Her sabah yeni delikler, binlerce taze iz. Suya inen tek tük korkusuzlar ya da torlaklar görüyoruz. Kumsalı çizecek tek bir yılan, tek bir kertenkele görünmez artık daha bu saatlerde. Gün ışımadan gelsek uzaklardan son bir sakangur sesi işitir miyiz? Bir sürüngen seçer miyiz kumların üzerinde? İnsanın bir zamanlar farkında olduğu bir dirim dengesi ortaklığının yerini, sömürücülüğünün ya da daha kötüsü aldırışsızlığın da ötesinde bir bakar körlüğün almış olmasını ürkünç buluyorum. Alt başlık 6. Öğle üstünün durgun sıcaklığında öreni boydan boya kesen asfaltta yürüyoruz. Ev kalıntılarını, evler arasındaki eski sokakları gezeceğiz. Taş diplerinde bodur bir kekik türü bulup aman eve götürelim diyerek 20'şer 30'ar sap toplayacağımızı, yol kıyısındaki böğürtlenlere, tire, tok karına, açlar gibi saldıracağımızı bilmiyoruz daha. Asfaltın üzerinde geceden kalma çiğnenmiş kurbağalar tek tük duruyor hala. Geceleri sokaklarda kedilerin en bayıldığı oyunlardan biri kurbağa kovalamak. Bekler, sıçrar, pençelerini uzatır, sonra gene beklemeye otururlar birkaç adım ötede. Bir kurbağa pıtırtısını işittirmiş, karanlığın içinde belli belirsiz oynamış, karanlığın azaldığı bir bölgede çıkmış, kediden kaçıp yeniden karanlığa girmiştir. Açılmış yamyastı ama kupkuru. Kedilerin hiç değilse benim gözlerimin seçebildiği ölçüde kurbağa yakaladıklarını görmedim. Belki de karanlığa bırakıyorlardır o işi. Sabahın er saatlerinde sayıları çok olur. Kurumamışlar, daha ısınmamış asfaltta karışmaya başlamamışlardır. Karşıdan karşıya geçerken seçilirler. Yol kıyısında merdiven eşik diplerinde ayağınızın altında kalmaktan kıl payıyla kurtulurlar. Kendilerini çiğneyen lastiğin ardından belki bir iki lastik daha geçmiştir ancak üzerlerinden. Yoldakiler lastik tabanlı ölüm yükünün altında çiğnene dursun, sokak ya da oda kapımızın önündekiler bizim hızımıza uydurabiliyorlar kendi hızlarını.